Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 13. Ayrım. 3. Bölüm. 11 Kasım. Ebu Haşim'i yok edin. 17. Washington DC. 11 Kasım. 16:06. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ellerini sımsıkı kenetlemiş, işaret parmaklarını ağzına dayamış, dalgın dalgın önündeki cilalı masaya bakıyor, hareketsiz oturuyordu. Herkes acil durum odasına geri dönmüştü. 30 dakikalık bir ara vermişlerdi, Alex Hewers'ın deyişiyle düşünmek için. Başkan gül bahçesine çıkmış, gözlerinin önünden gitmeyen 14 vatandaşının katledildiği o korkunç sahneyi unutmaya çalışarak üzüntü içinde dolaşmıştı. Bir çılgının sadece iddiasını kanıtlamak için insanları böylesine soğukkanlılıkla öldürdüğünü görmek insanı isyan ettiriyordu. Başkan kusmamak için kendini zor tutuyordu. Ötekiler de aynı derecede etkilenmişlerdi gördüklerinden. Yeniden toplantıya döndüklerinden beri odaya kırılması güç bir umarsızlık havası hakimdi. Başkan sonunda konuştu. Her şeyden önce El-Kaide'nin iddialarında son derece ciddi olduğunu kabul etmemiz gerekecek. İkinci varsayım, Washington içinde ya da yakınında önemli miktarda sinir gazı depoladıkları. Üçüncüsü, basında konuyla ilgili tek bir kelime bile çıkarsa sinir gazını yayacakları tehdidini ciddiye almak zorundayız. Bu bakımdan şaşıracaksınız ama Ebu Haşim işimizi kolaylaştırdı. Bu tehdit duyulsaydı tüm kent kargaşaya sürüklenecekti. Oysa şimdi kafamızın bu karışık anında en azından bu sorunla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Bir an durakladı. O, masum insanların öldürülmesine tanık olmak kolay kabul edilecek bir şey değil, biliyorum, diye sürdürdü konuşmasını. Birçoğunuzun gördüklerinden dolayı öfkeli olduğunun da farkındayım. Nefretinizi ve öfkenizi paylaşıyorum. Ölülerle yaslılar için dua etmeliyiz. Ama önce bir konuyu açıkça ortaya koymak istiyorum. Bu kriz çözülene kadar biraz önce gördüklerimiz bir sır olarak kalmalı. Kurbanların yakınları için ne denli acımasız olursa olsun, burada çok daha önemli bir konunun varlığını kabul etmek zorundayız. Asıl görevimiz Washington halkının hayatını korumak. Bu yüzden gizlilik son derece önemli. Bu konuda bir önerin var mı Dick? İnsanın ilk aklına gelenler, efendim, diye cevap verdi CIA başkanı. Kimse bu konuda not almayacak. Kişisel bilgisayarına bir şey kaydetmeyecek. Meraklı sekreterlerin ya da yardımcıların okuyabileceği hiçbir ipucu kalmamalı. Güvenilir olduklarından ne denli emin olursak olalım, sevdiklerimize yatak odasında sır vermek yok. Bürodayken bu konunun konuşulması gerekiyorsa güvenli telefon hatları kullanılmalı. Bunun kadar önemli bir başka konu da ne denli güç olursa olsun herkesin normal davranmaya çalışması. Fox bir an durakladı. Sayın Başkan, benim asıl üzerinde durduğum bu konuyu basından nasıl saklayacağımız? Beyaz Saray'ın yerli ve yabancı muhabirlerinin sayısı 1000'i geçiyordu. Onlarcası gün boyu Beyaz Saray'da kalır, basın bürosundaki görevlilerin peşinden ayrılmazdı. Daha deneyimli muhabirler kan kokusu almış av köpekleri gibi davranır, sadece havayı koklayarak Beyaz Saray'da bir şeyler döndüğünü anlarlardı. Üstelik Washington, skandal ve dedikoduyla beslenen bir kentti. Pensilvanya Caddesi üzerindeki gözde mekanlardan Old Abbots ya da Willard, hükümet sırları ile ilgili dedikoduların en yoğun olduğu yerlerdi. Acil durum odasındaki herkes, gizliliğin büyük bir sorun olacağının bilincindeydi. Beyaz Saray sözcüsü bu konuyla ilgili ani bir soruyla karşılaşırsa ne cevap verecek, diye sordu Ulusal Güvenlik Danışmanı Paul Burton. Basının nelerle ilgilendiğini anlamak için sözcüye durumu açıklayacak mıyız? Eğer söylersek gazetecilerin gözünün içine baka baka yalan söylemekte zorlanır, dedi başkan. Söylemezsek vereceği cevap en azından samimi olur. Gazetecilerin nelerle ilgilendiklerine gelince bunu nasıl olsa öğreniriz. Hayır, bana kalırsa sözcünün olan bitenden habersiz olması daha iyi. İçinizde bu oda dışında olup da konudan haberdar olanların listesini yapan var mı? Evet efendim, dedi FBI başkanı. Konuyla ilgili herkesin listesini çıkardım. Onlarla tekrar konuş. Ağızlarını kapalı tutmazlarsa sonuçlarına katlanacaklarını, sinir gazını patlatacaklarını iyice anlat. Hakkında en ufak bir kuşkuya kapıldığın kişileri bir yere tık, fırtına geçene kadar kimseyle görüştürme. Bunun yanı sıra başkan yardımcısının hem kendi güvenliğini hem de yönetimin devamlılığını sağlamak için birkaç saat sonra gizli bir yere götürüleceğini söylemek istiyorum. Başkan bir süre sustu. General Croft, Körfez'deki birliklerimizi geri çekme konusunda söyleyecekleriniz var değil mi? Evet Sayın Başkan. Söyleyeceklerim, Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmanın özeti. Rapor 6 ay önce yenilenmişti ama bugün hala geçerli olmalı. Devam edin. General kürsüye yaklaştı. Odanın ışıklarını loşlaştırdı. Arkasında büyük bir Orta Doğu haritası belirdi. General, lazerli çubuğu aldı, kırmızı noktasını haritanın çevresinde gezdirdi. Şu anda tüm Orta Doğu bölgesinde yaklaşık 26 bin askeri personelimiz var. Bu sayıya deniz, hava ve kara birlikleri dahil. Birliklerimizden çoğu Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Lazer noktası her ülkenin üzerinde sırayla durdu. Bütün bu ülkelerde birkaç yüzde sivil destek personelimiz var. Bunlara Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Büyükelçilik çalışanlarıyla CIA personelini de katmak gerekecek tabii. Bütün bu gücü personel ve malzemesiyle oradan çıkarmak ne kadar zaman alır? Birçok şeye bağlı Sayın Başkan. Beni neyin neye bağlı olduğu ilgilendirmiyor. Ben sadece kesin cevabı istiyorum. Düzenli ve sorunsuz bir geri çekilme gerçekleştirebilmek için sivil imkanlardan da yararlanabileceğimizi varsayarsak en azından 3 hafta diye düşünüyorum efendim. 3 haftamız yok. 7 günden az zamanımız var. Efendim, böyle bir sürede tamamlamak kesinlikle imkansız. Bölgede inanılmayacak miktarda askeri malzeme ve donanım var. Körfez Savaşı'ndan bu yana yapılacak en büyük hava ve deniz köprüsünden söz ediyoruz. Öyleyse sadece askerlerle sivil personeli boşaltmamız ne kadar sürer? Raporda bu yönde bir bilgi var mı? Efendim, milyarlarca dolar değerinde askeri malzemeyi bırakıp elimizi kolumuzu sallayarak gidemeyiz. Bu malzemelerden bazıları son derece gizli. Masrafla ilgilenmiyorum general. Beni şu anda insanların hayatları ilgilendiriyor. Lütfen soruma cevap verin. Çalışmada tüm personelin ve sadece çok az bir malzemenin boşaltıldığı bir senaryo da var. Ne kadar sürüyor general? En azından 10 gün efendim. Ama bir sorun var. Nedir? Böylesine önemli bir çekilme operasyonuna giriştiğimiz an bütün dünyanın haberi olacaktır. Bölgedeki hava trafiği kilitlenecektir. Deniz yolları karışacaktır. İnanın bana Sayın Başkan, eğer Körfez'in canı cehenneme deyip bütün kara birliklerimizi, denizcimizi ve havacımızı çekmeye karar verirsek bunu 7 günde başarabiliriz. Boşaltma operasyonunu hızla gerçekleştirmek için ticari uçak ve gemi kiralarsak 7 günden de az zamanda. Ama 2 gün sonra, hatta daha da önce bu bir sır olmaktan çıkacaktır. Piyasalar kokuyu almakta gecikmez, diye ekledi Mitch Gaines. Wall Street çıldırmanın eşiğine gelir. Piyasalara boş ver şimdi. Tahliyeyi hemen başlatabilir miyiz? Mesela askerlerimizden kimsenin dikkatini çekmeyecek bir bölümünü geri çekebilir miyiz? Ne kadarlık bir bölümünü Sayın Başkan? %20'sini. Bu çapta bir hareketin gizli kalması imkansız. Sadece basında değil, kongrede de insanlar neler olup bittiğini öğrenmek isteyeceklerdir. Peki öyleyse size göre geri çekilmesi göze batmayacak olan yüzde nedir? %10, en çok 15. Yine de size bunun gizli kalacağını garanti edemem. Soru sorulmasını önlemek için operasyonu maskelemenin bir yolu yok mu? Savunma Bakanı John Feldmayer araya girdi. 6 hafta sonra Noel tatili başlıyor. Ordu Noel'i aileleriyle geçirmek isteyen askerlere yardımcı olmaya çalışıyor denebilir. Noel yeterince inandırıcı bir bahane bence. Öyle yapalım, diye buyurdu başkan. Birliklerimizden %15'inin geri çekilmesini başlatın. Ama efendim, general kıpkırmızı olmuştu. Beni duydunuz. O adamları oradan çıkarın general. Bu toplantı biter bitmez başlayın. Şimdilik dinleme istasyonlarımıza dokunmayın. Ele geçireceğimiz her bilgiye ihtiyacımız olacak. Bu işe bu kadar erken girişmek doğru mu efendim? Son kararı vermeden önce biraz daha düşünmek gerekmez mi? Elimizde olmayan tek şey zaman. Gerekli emirleri verin. Unutmayın, bunlar sizin emirleriniz olacak, benim değil. Önemsiz bir şeymiş gibi davranın ama harekete geçilsin. Başkan masanın etrafındakilere baktı. General Croft önemli bir noktaya parmak bastı, diye sürdürdü konuşmasını. Eğer tüm askerimizi bölgeden çekeceksek, bu sırrı uzun zaman saklayamayız. Bunu bir şekilde Ebu Haşim'e iletmemiz gerek. Orta Doğu'daki birliklerimizin birden yok olmasını beklemiyordur mutlaka. Sorular sorulacaktır. Medya cevap isteyecektir. O pezevenklerin kafasına bir nükleer bomba göndersek? Duyulan Rivermont'un öfkeden titreyen sesiydi. Böylece Afganistan'daki orospu çocuklarının silahı harekete geçirmelerini önlemiş oluruz. General Horton, sanırım bu sorunun cevabı sizde. Genelkurmay Başkanı General Horton platforma yaklaştı. Uzaktan kumanda cihazında bir düğmeye basınca ekranda bir Afganistan haritası belirdi. Ülkeyi çevreleyen sınırlar siyahla çizilmişti. Pakistan, İran, Cammu ve Keşmir, Türkmenistan ve Özbekistan sınırları, kuzeydoğuda da Çin'e sınır oluşturan dar bir bölge. Onların ötesinde Hindistan'ın gri renkli sınır bölgeleri görünüyordu. Son aldığımız bilgilerin tümü Ebu Haşim'in Afganistan'da Kandahar bölgesinde bulunduğunu gösteriyor. General, lazer çubuğunun ucunu Kabil'in yaklaşık 520 km güneybatısındaki Kandahar'a tuttu. Bu bilgiyi doğrulamak için bölgeye adam göndermek gerekir ki bu da en iyimser tahminle 2 gün alır. Diyelim ki onu kamplarından birinde bulduk. Kesin olarak öldürmek için de nükleer başlıklarımızdan birini attık. Haşim'i ve kamplarını yok eder, haritadan sileriz, bunda hiçbir kuşku yok. Ne var ki radyoaktif etkilerin dağılmasını önleyemeyiz. Bu etkiler rüzgarın yönüne bağlı olarak başkent Kabil'e ya da sınırın ötesine Pakistan'a ulaşabilir. Milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atmış oluruz. Bölgenin son derece hassas bir dengede olduğunu unutmayın. Pakistan'la Hindistan, Batı standartlarına göre 3. dünya ülkeleri. Ama her ikisi de nükleer silahlara sahip ve birbirine diş bileyen düşman ülkeler. Nükleer başlık kullanırsak, bu ikisi gelecekteki çatışmalarda nükleer başlığa başvurmak konusunda eskisi gibi tereddüt etmeyecektir. Böyle bir tırmanmanın nasıl sonuçlanacağını kimse bilemez. İş çığırından çıkar, milyonlarca insanın hayatı tehlikeye girer. Ebu Haşim'i vuramayacağımızı mı söylemek istiyorsunuz? Diye sordu Rivermont. Vururuz ama bunun riski almayı umduğumuz sonucu haklı çıkarmaz. O bölgede gerçek dostumuz yok. Nükleer başlık kullanırsak olanları da yitiririz. Dünyadaki her Müslüman ülke kanımızı içmeye kalkar. Her Amerikalı hedef olur. Rivermont sorusunun cevabını almıştı. Sessiz kaldı. Rebecca Joyce'un sesi duyuldu. Sayın Başkan, listedeki teröristlerin bulunduğu ülkelere haber verilmesini öneriyorum. Belki de Haşim'in adamlarından hangilerinin bu işle ilgili olduğu konusunda bildikleri vardır. Riskli olmaz mı? Olabilir ama Rusya Devlet Başkanı'na ve diğerlerine kişiye özel mesajlar gönderirsek göze alınabilir. Almanlar, İsrailliler, İngilizler. Bakarsanız bir bildikleri vardır. Başkan düşündü. Pekala, bildiririz. Rusya'ya gelince Kuzmin'le şahsen konuşurum. Bu toplantı biter bitmez arayıp bilgi veririm. Ama İsraillileri şimdilik işin dışında tutalım. Duyarlarsa ortalığı Belveli'ye verirler. Bir de Haşim'e mesajımızı iletecek birine ihtiyacımız var. Bölgedeki tüm birliklerimizi çektiğimizi basından gizlemenin bir sorun olacağını bilmesi gerek. Ya konuşmayı reddederse, diye sordu Paul Burton. Ona isteklerini yerine getirmeye çalıştığımızı ama ayrıntılar için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu söylersek konuşmaktan kaçınamaz. Bir işe yaramasa da en azından bize zaman kazandırır. Masanın çevresindekiler zihinsel olarak yorulmuş görünüyorlardı. Başkan ayağa kalktı. Burada gece 11'de yeniden toplanacağız, diye devam etti. O zamana kadar cevapları bulmak için hep birlikte dua edelim. Çünkü şu anda taşaklarımız Ebu Haşim'in avucunda gözüküyor. 18. Moskova, 12 Kasım 00:47. Kızıl Meydan'ın parke taşlarını yalayıp geçen buzlu kar taneleri yakında gelecek kışın haberciliğini yapar, Kremlin'in Çan Kulesi'ndeki saat çalarken Vasili Kuzmin çalışma masasının ardındaki koltuktan yüzü asık kalktı. Pencereye yaklaştı, dalgın dalgın avluya düşen kar tanelerini izledi. Vasili Blajeni Katedrali'nin görkemli kubbeleri Kremlin'in duvarlarının üzerinden uzanıyordu. Ama kendi düşüncelerine dalan Kuzmin'in çevredeki güzellikle ilgilenecek hali yoktu. Kırklarının sonundaki atletik yapılı genç görünüşlü Kuzmin, koyu lacivert takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, gri ipek bir kravat takmıştı. İfadesiz yüzü ve çok seyrek gülümsemesi yüzünden ona gri kardinal adı takılmıştı. Oysa Kuzmin'in yumuşak tavırları acımasız bir kararlılığı gizliyordu. Acımasız siyasal rakipleri onu çağdaş bir Stalin'e benzetiyorlardı. Onunla çalışanlarsa devlet başkanını sahne gerisinde kalıp gücünü sessiz ama etkili biçimde kullanan hırslı bir adam olarak tanımlıyordu. Rus parlamentosunu avucuna almayı başarmış sert ve akıllı bir önder. Her şeyden önce ana vatanının güvenliğini sağlamak tutkusuyla yanan bir adam. Geçmişi düşünülünce bu tutkunun şaşılacak bir yanı yoktu. Vasili Kuzmin, 15 yıl boyunca KGB'nin 1. bölümünde çalışmış, bu sürenin büyük bölümünü de Dresden'deki Stasi merkezinde geçirerek sadık, güvenilir ve çalışkan bir devlet memuru olduğunu kanıtlamıştı. İktidar yolundaki hızlı yükselişini de bu özelliklerine borçluydu. Kuzmin'i veliahtı olarak seçen ve onu 21. yüzyılda Büyük Rusya'yı yeniden diriltebilecek tek kişi olarak Rus siyasetine tanıtan eski patronu Yeltsin'di. Yeltsin ilk kez blöf yapmamıştı. Kuzmin'in hayali bir gün ana vatanına eski askeri gücünü geri kazandırmaktı. Arkasındaki duvarda batılı liderlerle el sıkışırken çekilmiş fotoğrafların arasında Kuzmin'i KGB üniformasıyla Çeçen cephesinde Rus askerlerini ziyaret ederken bir T-80 tankının taretinde ve bir Su savaş uçağının kokpitinde otururken gösteren fotoğraflar vardı. Kuzmin'in Petersburg şampiyonluğunu 3 kere kazandığı, Ruslara özgü kendini savunma yöntemi olan ve judoya andıran sambo forması ile çektirdiği fotoğraflar. Saldırgan sporcu imajı, başkanın sert, boş lafla vakit geçirmeyen, Büyük Rusya idealine ulaşmak için kararlı bir elle çelik bir sopanın yeteceğine inanan adam görüntüsünü daha da güçlendiriyordu. Müslüman Çeçen militanları komşu Dağıstan'a geçip Rusya Federasyonu birliklerine saldırdığında direnişçileri vahşi bir kuvvetle püskürten Kuzmin olmuştu. Daha sonra Çeçen sorunu derinleşip gerçek bir savaşa dönüştüğünde orduya bölgeyi işgal emri vermiş, Çeçenleri ezmek için Grozny'in bombalanmasını, taş üstünde taş bırakılmamasını buyurmuştu. Daha 15 dakika önce Müslüman gerillaların yaratabilecekleri tehlikenin yeni bir türünü duymuştu Kuzmin. Saat tam 12:32'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı şahsen aramıştı. Bu telefon Kuzmin'i hem rahatsız etmiş hem de şaşırtmıştı. Rahatsız etmişti çünkü El-Kaide'nin tehdidi dehşet vericiydi. Şaşırmıştı çünkü Başkan Booth, tehlikeyi sadece Washington'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı algılıyordu. Oysa Kuzmin, keskin zekasıyla bir şeyi daha görmeyi başarmıştı. Çeçenistan ve Afganistan'daki ordusunun kanını akıtan, binlerce Rus askerini katleden mücahitlerin ardındaki bir fanatiğin tehditkar elini. Kuzmin'i bunlar kadar rahatsız eden bir şey de, Haşim'in Amerikalıları tehdit ettiği sinir gazının kaynağıydı. Pencereden uzaklaştı. Çalışma masasının başına dönerken Amerika Başkanı ile yaptığı konuşma sırasında karaladığı notları gözden geçirip endişeyle içini çekti. O notlarda Rusya'yı doğrudan etkileyebilecek korkutucu bir senaryonun belirtileri vardı. Ertesi sabah 10:30'da aylar öncesinden hazırlanmış diplomatik programı uygulamak için eşiyle birlikte Londra'ya gitmek zorundaydı. Amerika Başkanı'nın ilettiği ürkütücü bilgileri değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunun bilincindeydi. Gizlilik konusunun altı çizilmişti tabii. Ancak Kuzmin Tutsakların serbest bırakılması gibi karmaşık bir konuya verilebilecek cevabı düşünmeden önce Güvenlik Konseyi'ni toplaması gerektiğini Amerikan Başkanı'na söylemişti. Devlet güvenliğini ilgilendiren böylesine önemli bir kararı sadece Rus hükümetinin, yargısının ve ordusunun temsilcilerinden oluşan özel konsey verebilirdi. Aşağıdaki avluda bir motosiklet motorunun uğultusunu duydu. Habercisi gelmişti. Birkaç dakika sonra çift kanatlı meşe kapı vuruldu, başkanlık yaverlerinden biri odaya girerek Kuzmin'e büyük bir zarf uzattı. Zarfın ağzı bal mumuyla mühürlenmiş, üzerine de Sovershenno Secretno, çok gizli, damgası basılmıştı. FSB'nin Dzerzhinsky meydanındaki isimsiz bürosunda hazırlanan zarfta iki grup belge vardı. Bunlardan biri Kuzmin'in Amerikan Başkanı ile konuşmasını bitirir bitirmez istediği İslami terör hareketlerinin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili son durumuydu. İkincisi ise Rus hapishanelerinde tutulan Çeçen tutukluların listesi. Yaver çekilince Kuzmin bal mumu mührü kırdı ve 4 sayfalık tutuklu listesini inceledi. 6 sayfalık istihbarat raporunun ana hatlarına baktı. Okudukça çene kasları gerildi, beti benzi soldu. Zarfı masanın üzerine bırakıp diyofonun düğmesine bastı. Leonid, büroma, şimdi. Kuzmin daha parmağını düğmeden çekmeden çift kanatlı meşe kapı açıldı, başkanın çok güvendiği özel sekreteri Leonid Tushin içeriye girdi. Sayın Başkan, Londra ziyaretim ertelendi. Ama efendim, diye sızlandı Tushin. İngilizler her şeyi ayarlamıştı. Üstelik başbakanlarının görüşmek istediği önemli konular var. Üzüntülerimi ilet. Acil bir konu çıktığını bildir. Sonra da arabamın yarım saat içinde hazırlanmasını sağla. Tushin'in kaşları çatıldı. Hangi acil konu, Sayın Başkan? Güvenlik Konseyi üyelerine en geç 1.45'te Kuntsevo'daki Daça'da toplanmalarını söyle. Bahane yok. Son derece ciddi bir konu için toplanacağımızı anlat. Kuzmin'in ağzı iğrenmiş gibi kasıldı. Ebu Haşim'le ilgili olduğunu belirt. Afganistan, 11 Kasım, 18. 3500 kilometre kadar uzakta Vasili Kuzmin'in adını tiksinerek andığı adam, komuta merkezinin önünde duruyor, endişeyle konuğunu bekliyordu. Batan güneş ıssız dağları amber rengine döndürmüştü. Mağaranın ağzında bastonunun yardımıyla ayakta duran Ebu Haşim, üzerinde çarpma izleri olan tozlu Nissan Jeep'in aşağıda durduğunu, içinden birinin indiğini gördü. Konuk tepeye tırmanırken Haşim el salladı. Ziyaretçiden karşılık alınca dönüp inine girdi. Birkaç saniye sonra konuk silahlı muhafızların arasından geçip içeri girdi. Haşim yere Buhara halısının üzerine bağdaş kurmuştu. Vassaf, eski dostum. Ebu, adam soluk soluğa kalmıştı. Otur Vassaf, ne haberler getirdin? Vassaf mazlum oturdu. Üst düzey bir mücahit komutanıydı. Sert bakışlı, yüzü vahşi bir hayvan tarafından pençelenmiş gibi derin yara izleriyle doluydu. Bu yaralar bir Sovyet el bombasının eseriydi. Metal parçalarını ayıklayan cerrah, yarayı öylesine beceriksizce dikmişti ki, komutanın yüzü korkunç bir hal almıştı. Büyük bir mutlulukla cübbesinin cebinden bir kağıt çıkarıp heyecanla uzattı. Rapor Washington'dan geldi Ebu Haşim. Mesajlarımız yerine ulaşmış. Muhammed her şeyin planlandığı gibi yürüdüğünü bildiriyor. Haşim kağıdı alıp okudu. Başını kaldırdığında parlayan kahverengi gözleri dışında yüzü tamamen ifadesizdi. Allah'a şükürler olsun ki lütfunu bugün de Arap halkından esirgemedi. Vassaf mazlum hala haberlerin etkisinde ve heyecanlıydı. Yüzü aydınlandı. Haberler harika Ebu Haşim. Bundan böyle Amerikalılar ne dersek yapacak, yoksa onlara korkunç bir ders verecek gücümüz var. Hemen heyecana kapılmayalım Vassaf, dedi Ebu Haşim sakin bir sesle. Kağıdı indirip özenle katladı. Geride 6 uzun gün var. Bu sürede her şey olabilir. Yine de başarı için dua etmeliyiz. Tabii Ebu Haşim. Haşim sakin bir şekilde tahta masaya döndü üzerindeki gaz ocağından gümüş cezveyi alıp iki fincana kahve doldurdu. Vassaf mazlum fincanını almak için uzandı. "Bir sorun var Ebu Haşim." "Sor öyleyse." Vassaf alüminyum kutusu içindeki uydu vericisini gösterdi. "Amerikalıların bize karşı bir saldırı başlattıklarını anlar anlamaz ya da isteklerimizden herhangi birini yerine getirmediklerini gördüğümüzde uzaktan kumandayla sinir gazını patlatacağımızı biliyorum. Ama teknik konularda uzman değilim. Kullandığımız uydu sinyal gönderdiğimiz sırada bozulursa ne olur?" Haşim bir yudum kahve içtikten sonra fincanını yere bıraktı. "Böyle bir şey olursa Amerika'ya açacağımız bir telefon ve kullanacağımız bir şifre Washington'da bulunan Muhammed'e bombayı patlatma talimatını iletecek. İnan bana Vassaf, Amerikalılar bu savaşı kazanamayacak. Eğer bize saldıracak kadar delirirlerse bu çılgınlıklarının bedelini ödeyecekler." "İyi ama tehdidimizi gerçekleştirmek zorunda kalırsak bunun öcünü almaya çalışacaklardır." "Tabii ki çalışacaklar. Ama biz kendimizi kurban edersek bizi öldürmeleri onlara ne kazandırır?" "Amerika tarihinin en büyük yıkımına izin vermiş olacaklar." Vassaf mazlum başını salladı, kahvesini bitirdi. "Şimdi her şeyi anladım. Başarmamız için Allah'a dua edeceğim. İnayeti ve gücüyle yanımızda olması için. Washington'daki adamlarımız için de dua edeceğim. Dualarına ihtiyaçları olacak." Haşim'in sesi ilk kez huzursuzdu. "Çünkü çok tehlikeli günler yaşıyoruz. Şu anda korktuğumuz Amerikalılar değil, Ruslar. Kendilerini tehdit altında hissedeceklerdir. Formülü çaldığımızı öğrenecek ve intikam almak isteyeceklerdir. Bizi öldürmeye, bomba ve roketleriyle yok etmeye kalkışabilirler. Her şeyi Moskova'nın önümüzdeki saatlerde alacağı karar belirleyecek." "Ya Ruslar işi ele alırlarsa, ya bize saldırmaya karar verirlerse?" "O zaman Vassaf, bizler din uğruna ölen kahramanlar, Washington'da enkaz yığını olur." 13. ayrımın sonu. Sayfa 167. Devamı 14. ayrımda.